Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç haftalık bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Medeniyet Coğrafyası programımızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da birlikteyiz değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, yine gündem bir hayli kabarık. Her zaman olduğu gibi Medeniyet Coğrafyamızda Türkiye'nin etrafında sıkıntılar, dertler ya da gelişmeler durulmuyor bir türlü. Öncelikle Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime değinmek istiyoruz. Dolar üzerinden, ekonomi üzerinden Türkiye'ye bir kıskaca alınmıştı, bir saldırı başlatılmıştı. Bununla ilgili olarak gelişmeler devam ediyor. Buraya bir ışık tutalım önce. Bu nereden başlamıştı? Nasıl bu noktaya geldik? ABD'de Trump'a yönelik de bir baskı söz konusu. Trump'ın azli konuşuluyor ve Evangelist Pence'in başkan yardımcısı olarak başkanlığa geçeceği iddiaları ya da senaryoları konuşuluyor. Bunlara bir bakalım hocam, neler oluyor Türkiye ile ABD arasındaki bu gelişmelerin arka planında aslında ne var? Bunu bize biraz anlatır mısınız?
Evet, insanlar doğal olarak günlük hayatında işte dövizin yükselmesinden dolayı fiyatların artması, işte pazarda, markette bütçelerine yansımaları ölçüsünde olayı değerlendiriyorlar. Bu mikro olarak insanlarımızın, yani sıradan halkın değerlendirmesidir. Evet. Bu da en doğal haklarıdır. Fakat olaya küresel boyutta, büyük resme baktığımızda ne oluyor diye bir soru sorduğumuzda, yılbaşından bu yana, bakın 2018 yılının o ilk 9 ayında bir kere dünyada petrol denizin üzerinde yüzen, Suudi Arabistan'dan daha zengin petrole sahip olan Venezuela'nın parası pul oldu.
Evet.
Enflasyon %100'lerin üzerinde. Ama Arjantin pezosu ikinci sırada, Türkiye üçüncü sırada, yani parası en çok değer kaybeden. Sonra evet, bakıyor sıralamaya, Endonezya rupiyası, Brezilya reali, Rus rublesi, İran reali ve Hindistan rupisi. Ya bunlara bakıyorsunuz, Çin hariç hep BRIC ülkeleri, gelişmekte evet, olan ülkeler ve nüfusu artan, ekonomileri kalkınan ve dışarıdan bir miktar da borç alarak, yani da yabancı evet, kaynaklarla da ülke kalkınmasını sürdürmeye çalışan ülkeler, bunların ortak özellikleri. Bir diğer hadise, Amerika biliyorsunuz o Bretton Woods hadisesinden sonra, yani doların altına endekslenip daha sonra 70'li yıllarda Amerika'nın bundan vazgeçmesiyle birlikte karşılıksız para basma yetkisine sahip olan bir ülke olmasından dolayı her 10 yılda bir bunu yapıyor. Mesela 90'lı yılların başında parayı bastı, 98 yılında geri çekti. Evet. Ve uzak doğu krizi dedik biz buna. O parayı geri çekmesi sırasında borcunu ödeyemeyen şirketlere gitti, ortak oldu. Yarı evet, fiyatına, çeyrek fiyatına, onda bir fiyatına duruma göre. Sonra 2008'den sonra 2009, 2010, 2011 yılında adeta dünyaya para yağdırdı. Trilyonlarca dolar dünya ekonomilerine pompalandı. Türkiye'ye de bu şekilde çok bol kaynak gelince dolar adeta sabit kaldı. Yani doların fiyatı. Hatta bol ve ucuz. Siz de zaten yatırım iştahı olan, genç nüfusu olan bir ülkesiniz. Bu bol ve ucuz dolardan faydalanarak işte konut kredileri verildi. Yani başta inşaat olmak üzere birçok alana yatırımlar yapıldı. Fakat bu borcun 1/3'ü de özel sektöre ait. Şimdi Türkiye gibi Arjantin'den de aynı şey istedi. Arjantin IMF'ye teslim oldu. Evet. İşte Brezilya'da, İran'da, Endonezya'da, Hindistan'da bizimkinin bir benzeri versiyonları yaşanıyor. Rusya'da dahil buna. Evet. Bundan sonraki hesap şu. Parayı dağıtıyorlar. 7-8 yıl sonra bakıyorlar. Herkes yatırımını yapmış, fabrikasını kurmuş, çarklar işliyor. Sonra parayı geri sokuyorlar, çekiyorlar. Evet. Sistemli bir şekilde. Şu an Ekim sonuna kadar bu para çekme operasyonu devam edeceği söyleniyor. Sonra da borcunu, taksidini veyahut da diyelim ki borçla ödeniyor birçok firmalar, hı hı, büyük şeyler. Ona tekrar ikinci bir borç vermeyince ödeme krizine düşüyor. Ödeme krizine düşünce işte bu şirket batıyor mu, iflas mı ediyor söylentileri bizzat onların medya organları, hı hı, tarafından çıkarıyor. Şimdi bir bakıyorsunuz koskoca bir devasa bir firma, holding vesaire, 100 milyon dolar değerinde ise bunu düşürüyor 30 milyon dolara. Arkasından, evet, diyor ki gel sana ortak olalım veya bunu bana sat.
Evet.
Ve bundan sonraki süreçte yaşanacakları söyleyeyim size. 2019 yılında yaşanacak süreçte şudur. Sadece Türkiye'ye özel değil. Bu saydığım ülkelerdeki o ülkelerin milli firmaları, yani özel sektöre ait veya kamuya ait firmalara Amerikan çok uluslu şirketlerin ortak olduğunu görüyorsunuz. Evet. Hem de yok pahasına. Şey bu.
Yani, plan bu, kurgu plan bu, yani.
Bu, kurgu bu, düzen bu ve hep de tutuyor yani 10 yılda, hı hı, bir uyguluyorlar. 98 krizinde işte Güney Kore, Malezya, Endonezya o bölgelerdeki insanların o 10 yıllarda biriktirmiş olduğu bütün varlıklarını yok pahasına ellerinden aldılar. Kendi fabrikasında adamı işçi yaptılar.
Evet, yani çok da aslında Trump'a bağlı bir süreçte yaşanmıyor diyebilir miyiz bu noktada?
Trump
yani
burada küçük bir figür. Trump'la da şeyler arasında, bu Rothschild, Rockefeller'lar, evet, arasında da bir mücadele var. Trump doları çağırdığı zaman bir taraftan da onlarla mücadele ediyor. Yani evet, alacaklı olan onlar, o aileler. Evet. Yani kimsenin görmediği, bilmediği yani... bir ismi var ama kendini, cismini kimsenin görmediği bu zengin aileler, alacaklılar bunlar. İşte bu Trump buna agresif bir şekilde bu paraları geri çağırıp vesaire dünyayı çok fazla kıskaca aldığı zaman biriler de çıkıp ben ödemiyorum demeye başlarsa bu onlar, evet, için daha da büyük bir şey olur. Çünkü kontrollü borçlandırıyorlar. İnsanları, hı hı, ne öldürüyorlar ne de onduruyorlar. Evet. Sistem bunun üzerine kurulur.
Yani ipler tamamen, evet, kendi ellerinde.
Şimdi Türkiye'yi, evet, diz çöktürüp IMF'ye muhtaç hale getirme, evet, şeyi ama Türkiye'de direniyor. Bakalım, hı-hı, işin sonu nereye, evet, kadar
bunun
gidecek.
Bunun argümanı da ajan Brunson olarak görünüyor Türkiye'de. Bunun üzerinden örülüyor olaylar.
Türkiye'de ajan Brunson, evet, var diyelim. Endonezya'da ne var? Hindistan'da ne var? Venezuela'da, evet, ne var? Rusya'da, yani bunların hepsinde aynı şeyi görüyorsunuz. 3 puan yüksek, 5 puan düşük. Evet. Dolayısıyla bu küresel bir operasyon ama bizdeki olayı biraz katmerlendi. Sebebi de işte bu Mike Pence'in, evet, evangelist olarak başkan yardımcısı olması, Trump'ın da altını oyarak başkanlığa oynaması, Kasım'dan, evet, sonra bir şekilde onu gönderip Amerikan anayasasına göre başkan yardımcısını azledemiyor.
Evet.
Bu nedenle de Trump diyelim ki görevden alınsa, hı hı, otomatikman yerine geçeceği için aslında muhalefetin yanı sıra kendi ekibinden insanlar da, ki bugün dün sabah medyaya düşen haberlere göre yeni çıkan bir kitapta Trump'la ilgili çok böyle yüz kızartıcı, evet, takım isnatlarda bulunuyor ve bunu veren kişinin de Trump'a en yakın olan yüksek, evet, düzeyli bir yönetici olduğu söyleniyor ki hep oklar Mike Pence'i gösteriyor. Mike Pence de işte bizim bu Brunson'u kurtarmak için en radikal demeçleri veren kişi. Evet. Ki şeye göre, Trump'a göre çok daha fazla azılı bir Türkiye düşmanı ve Brunson'un, evet, kankası, evet, bir evangelist.
Evet. Şimdi Brunson'la ilgili şöyle bir gelişme de yaşandı bu hafta. İddianame savcısı değişti. Bu ne anlama geliyor? Adalet Bakanı aslında buna cevap verdi. Bu süreci etkilemez, rutin bir işlem dedi ama önümüzdeki günlerde Brunson'la ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir mi? Siz düşünüyor musunuz böyle bir şey?
Yani şöyle, bu tür davalar hukuki olduğu kadar da siyasidir. Yani şu anda Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşısı hakkında herhangi bir kovuşturma, soruşturma bile başlatılmadı. Şimdi eğer siz Amerikan menfaatlerine çomak sokan biri olmuş olsanız sizi karada, denizde, havada yakalar, bir deliğe tıkar, ömür boyu, evet, da oradan çıkamazsınız. Mesela bizim Halk Bankı Genel Müdür Yardımcısı, adamcağızın hiçbir suçu yok.
Cezaevinde.
Cezaevinde, evet, duruyor. Dolayısıyla eğer o taraftan buna benzer bir uygulama gelirse bunun karşılığı olarak bir takım hukuki icraatlar olur mu onu bilemem. Hı-hı. O bizim alanımız dışında ama yüksek yargıyla ilgili alınan kararlar bütün dünyada böyledir. Sadece Türkiye'ye has değildir. Bir hukuki boyut vardır. Bir de uluslararası ilişkilerde siyasi boyut olan davalardır bunlar.
Evet.
Konjonktüre göre değişir.
Hı-hı. Dolar meselesine tekrar geri dönecek olursak hocam, 16 ülke ABD'ye karşı birleşme kararı almış. ABD ile büyük ticaret ortakları arasındaki gerilimler dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturacak dev anlaşmaya yeşil ışık yaktı deniliyor haberlerde. Asya Pasifik cephesinde ABD'siz ticaret anlaşmasında sona gelindiği ifade ediliyor. Ve bu 16 ülke Asya Pasifik ülkeleri ABD'ye karşı bir blok oluşturuyor. Bu nasıl bir sonuç doğurur?
Şimdi olayı sevgili dinleyicilerimizin çok basit, yalın anlayacağı şekilde şöyle özetleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın liderliği İngiltere'den Amerika'ya geçiyor. Ve bugünkü küresel düzeni kuran, kurgulayan başrol oyuncusu ve bir de veto hakkı olan, yargılanmayan, yaptıklarından dolayı sorgulanmayan bir kuvvet konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ki Dünya Ticaret Örgütü'nde de bu şekilde hem veto hakkı var hem de soruşturulamıyor yapıp ettiklerinden dolayı. Fakat buna rağmen uzak doğu dediğimiz Çin ve onun çevresindeki Japonya, Güney Kore, Avustralya'ya kadar olan o havzadaki ülkelerde müthiş bir üretim gücü. Potansiyeli, nüfus fazla, üretim, tüketim, ticaret artık dünyanın ekseni Atlantik'ten Pasifik'e kaydı sözü de orada kendine bir anlam buluyor. Şimdi hal böyle olunca Amerika kendi koyduğu kurallara rağmen yine gol yemeye başlıyor. Yani siz bir futbol maçı düşünün, kuralları siz koyuyorsunuz fakat karşı takım daha güçlü olunca size gol atmaya başlıyor. Bu sefer diyorsunuz maçın ortasında durun bakayım tekrar ben kural değiştireceğim. Kendi lehine işte onlar da diyor ki artık bu şekilde bir düzende biz yokuz. Hı hı. Maçı terk ediyoruz ve kendi kurallarımızı kendimiz koyup tekrar fikstür çekip yeni bir lig kuracağız diyorlar. İşte uzak doğuda insanların Amerika'nın bu oyun bozanlığı canına tak etti. Artık deniyor ki Amerikasız bir ticaret örgütü kurarız diyor. Yani.
Evet.
Çünkü hiçbir kural tanımayan adeta işte Texas'ın kovboyu gibi hareket eden bir Amerika. Hı hı. Trump döneminden önce mesela Clinton döneminde Obama döneminde bu işler böyle maşaları vasıtasıyla yaparlar ederler. Sonra üç maymun oynarlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum derlerdi. Ama şu anda Trump zamanında hiç pervasızca yaptım oldu diyorlar. Bu da işte dünyada yaşadığımız bir takım hoşnutsuzluklar ortaya çıkarıyor.
Evet, bu Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra Avrupa'da da ABD ve dolara karşı alternatif arayışları devam ediyor hocam. Bu aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de olumlu yansıdı. Mesela Almanya Türkiye ile aynı safta yer alıyor. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik olumlu açıklamalar yapıyor. Yine Hollanda ve Türkiye arasında elçilik krizi sona eriyor. Büyükelçilerin yeniden atanması kararı alınıyor. Bunun gibi birçok gelişme yaşanıyor aslında Avrupa-Türkiye arasında da Avrupa Birliği-Türkiye arasında. Bu yeni gelişmeyi, yeni dönemi nasıl değerlendirirsiniz?
Geçen hafta bir miktar değinmiştik ona. Birincisi Almanya'da, Hollanda'da, Avrupa ülkelerinde seçim vardı. O zaman Türkiye düşmanlığı prim yapıyordu ve Türkiye'ye karşı agresif politikalar izliyordu. Şimdi Amerika'da Kasım'da seçim var, ara seçimler var, Kongre, Senato seçimler var. Türkiye'ye karşı agresif politikalar var. Kasım'dan sonra da Amerika ile ilişkilerin biraz daha yoluna gireceğini ben tahmin ediyorum. Fakat Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerinin son dönemde gelişmesinin daha da önemli iki sebebi var.
Neydi
bunlardan
hocam?
Biri diyelim ki bu dolar operasyonunda Türkiye'ye diz çöktürdüler. Türkiye'ye yani diyelim ki bankalarını iflas ettirdiler. Yani en kötü senaryoyu konuşalım. Sonuçta Türkiye'nin borcunun olduğu bankaların çoğu İspanyol bankası, Alman bankası, İtalyan bankası diyelim. Onlar alacağını alamayınca kendileri de
batmış oldu.
Bir şekilde kriz. Bu bir virüs gibidir bu. Birincisi bu. İkincisi de bu İdlib olayları
konuşacağız birazdan.
Konuşacağız. Şimdi diyelim ki oradan 3,5 milyon sivil insandan bahsediliyor. Onlar tekrar Türkiye'ye doğru gelirse, Türkiye'de kapılarını batıya doğru açarsa, hı hı, bu işin son durağı yine Almanya olacak, evet, Avrupa Birliği olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin üstlenmiş olduğu buradaki rolü gören Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda da, yani Suriye krizindeki son gelinen noktada Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye ile aynı noktaya geldiler. Hı hı. Bu Türkiye'yi sevdiklerinden, Türkiye'nin politikalarını desteklediklerinden değil, mülteci kriziyle yüzleşmemek için orada yegane tampon devletin Türkiye olduğunu ve Türkiye'nin tezleri kazanırsa, Türkiye güçlü olursa kendilerine daha az mülteci geleceğini bildikleri, hı hı, iki doğru olan da budur. Onun için Türkiye ile benzer, yani diyor ki Türkiye'nin görüşlerini destekliyoruz. Biz, evet, bu konuda Türkiye ile aynı, hı-hı, noktadayız demeleri bizi sevdiklerinden değil.
Yani kendi da, çıkarlarını düşündükleri
çünkü
için.
Çünkü evet, Türkiye kaybederse kendileri de ne olacak? Kaybedecek. Bu mülteci akını adeta bir sel gibi Avrupa'ya doğru gidecek. Kendileri, evet, de kaybedecek. Dolayısıyla hem o bankacılıkla ilgili hem mültecilerle ilgili iki büyük konuda şeyin ucu kendilerine de dokunacağı, hı-hı, için Türkiye ile aynı noktadalar ve zaten Türkiye'nin bir de ihracatının, ithalatının toplam ticaret hacminin %45-50'si yıllara göre değişmekle bir Avrupa Birliği ülkeleriyle olduğu için, yani siyaset ve üst düzey devlet yöneticileri, bürokrasi arasında bir takım böyle üst perdeden kavgalar olsa bile, hı-hı, ticaret kendi doğal akışı içerisinde yine en böyle şey dönemlerde bile devam ede gelmiştir.
Evet. Peki hocam, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı Kırgızistan ziyaretine bakalım bir de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı burada ve yine önemli açıklamalarda bulundu. Bilhassa dolara karşı, ABD'ye karşı ve yerli para birimleriyle ticaret yapmaya yönelik çağrılarda, evet, bulundu. Bir, bu çağrı Türk dünyasında yankı bulur mu? İkincisi, Kırgızistan ziyaretinin önemi nedir? Burada göçebe oyunları programına katıldı aynı zamanda. Hemen belirtelim, 2020'de de bu göçebe oyunları Türkiye'de yapılacak. Ve tabii Kırgızistan deyince akla FETÖ'yle mücadele de geliyor. Bu noktada Kırgızistan'dan olumlu açıklamalar, olumlu adımlar gelir mi? Genel olarak bu ziyaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Kırgızistan'ın Asya coğrafyasındaki yerine baktığımızda biz bir Türk dünyası diye bir kavram var. Hani bir İslam dünyası diyoruz, gönül coğrafyamız, evet, diyor. Bir de Türk dünyası dediğimizde geniş manada baktığımızda Türkistan coğrafyası şu an üç parçaya ayrılmıştır. Doğu Türkistan dediğimiz yerde Çin'in, hı hı, Sincan Uygur Özerk bölgesi var. Yani 1 milyon 600 bin kilometre kare. Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde bir alanda Uygur Türkleri, Müslümanlar, evet, Çin'in zulmü altında inim inliyorlar. O ayrı bir bahis, evet, dursun. Güney Türkistan dediğim bugün Afganistan, o Mezar-ı Şerif bölgesi küçük, hı-hı, bir alan. Batı Türkistan kısmı ise Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan, orada 4 tane ülke var. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan. Evet. Bir de Kafkaslar'da Azerbaycan ve Türkiye. Fakat Özbekistan kendi içerisinde kapalı, İslam Kerimoğlu döneminde bir politika izlediği için bu işbirliği içerisine dahil olmamıştı. Evet. Türkiye bu İslam Kerimoğlu sonrası dönemde Özbekistan'la olan ilişkilerini oldukça sıcak tutuyor. Özel olarak Özbekistan'ın da buraya dahil edilmesi, hı-hı, isteniyor. Çünkü ışığın doğduğu yerdir Özbekistan. Evet. Semerkant, Buhara'nın, hı-hı, olduğu, yani maddi ve manevi birçok zenginliklerin olduğu bir yerdir Özbekistan. Onu da bu oluşumun içine Türkiye dahil etmeye çalışıyor. İşte bu konsey toplantısı vardı. Artı, evet, Türkiye Diyanet Vakfı'nın da destekleriyle, ki mesela Türkiye Diyanet Vakfı şu anda Arnavutluğun başkenti Tiran'da, hı-hı, da aynı şeyi yapıyor. Birçok böyle eski komünist blok ülkelerinden yeni bağımsızlığını kazanmış. Ekonomik olarak halkın fakir olduğu fakat İslami bir müktesebatının olduğu ülkelerde Diyanet Vakfı, yani insanların kendi kaynaklarıyla bunu yaptıracak gücü olmadığı için büyük devasa camiler yaptı ki Orta Asya'nın en büyük camisi Bişkek'te inşa edilmişti. O caminin açılışı yapıldı. Oradaki işte mevcut Türk Dünyası Forumu'na katılındı. Ve FETÖ konusunda dikkat çekilmesinin sebebi şu, bu tür insanlar mesela Balkanlardaki Müslümanlar biraz daha uyanıktır. Mesela biz öğrencilerle bazen böyle uluslararası öğrencilerle toplantı yaparız filan. Yani batıya doğru gittikçe insanlar biraz daha uyanık ama Azerbaycan da o uyanıklar içine koyabilir. Ama bu bizim Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan onlar çok daha böyle mülayim insanlar. Yani söylenene hemen inanabilen, yani özü sözü bir olan insanlar. Şimdi FETÖ dediğinizin her tarafı takiye. Yani öyle gözüküyor, böyle gözüküyor. Şu anda görünüşte hiç Kırgızistan'da FETÖ'cü yok. Ama bakıyorsunuz bürokraside, akademiyada sistemli bir şekilde ele geçirme söz konusu. Türkiye bunlara dikkat çekiyor. Yani bunların diyor özellikleri böyledir. Siz biraz yani normal şey insanısınız, bozkır insanısınız, hep böyle dobra insanlarsınız ama bunlara dikkat edin diye.
Evet.
Özellikle Türkiye bu konuda bir şey yaptı. Ama işte TL üzerinden ticaret yapalım sözünün o bölgede çok fazla bir anlamı yok. Çünkü maalesef o ülkelerin ekonomileri, dünya ekonomi ölçeğine baktığımızda Kazakistan'ı bir kenara bırakacak olursak oldukça küçük ekonomiler.
Evet.
İkincisi de Türkiye, Azerbaycan'ı bir kenarda bırakacak olursak diğer o ülkelerle yani ilk beşe giremiyoruz. Yani Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz diyoruz veya Özbekistan, Türkmenistan. Ama en çok ticaret yaptığı ülkelere bakıyorsunuz. İşte Rusya, Çin, Amerika, evet. Almanya. Dolayısıyla bir de şunu söylüyoruz. Yani o bizim kardeşimiz, akrabamız, işte aynı soydan, aynı kandan geliyoruz diyoruz. Fakat bakıyorsunuz ihracatınıza, ithalatınıza, ticaretinize, turizminize yani gitmiyoruz, gelmiyoruz.
Neden peki böyle oluyor hocam? Bunun
İşte yıllar içerisinde konan bir takım rezervler var. Artı bir de Orta Asya ile Türkistan'la aramıza öyle bir şey koymuşlar ki bir İran var, bir de Ermenistan koridoru var. Biz ancak da Gürcistan üzerinden Azerbaycan, oradan Hazar'ı açarak tırlarımız gidiyor. Bu çok da maliyetli olur. İşte bu İpek Yolu projesi kapsamında o hızlı trenin yapılması Çin'den Londra'ya kadar o İpek Yolu projesi Türkiye tarafından da çok hararetle destekleniyor. Çünkü bizim o kardeş dediğimiz Türkistan'la bağımızı daha da güçlendirecek. Avrupa'nın da işine geliyor, Çin'in de işine geliyor. Fakat bu Amerika'yı boşa düşürdüğü için bunun olmaması için elinden geleni yapıyor. Ve El-Kaide, DAEŞ militanlarının o kamyonlara yüklenip Afganistan coğrafyasına postalanmasındakinin hikmeti de budur. Bunu defalarca söyledik.
Tam bu noktada az önce siz de ifade ettiniz aslında Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlerde işte Amerika istemiyor dediniz ya İpek Yolu projesini. Evet. Bugünlerde hocam çokça gündeme getirilmeye başlandı. Tamam bir zulüm var, bu biliniyor, yeni de değil. Ama şu günlerde Doğu Türkistan'da bir zulüm olduğu hatırlanıldı ve çokça piyasaya sürülüyor bu haberler. Bu da bununla bağlantılı mı, ne dersiniz?
Elbette. Önce şu bazı gerçekleri bilmemizde fayda var. Bir, dünyada en çok silah üreten ülkelere bakıyorsunuz. Amerika başta olmak üzere Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olan ülkeler. İki, dünya barışını koruyalım diye Birleşmiş Milletleri ve bir takım dünyadaki barışla ilgili söylemleri söyleyen ülkeler de bunlardır. Evet. En başta geliyor. Ve insanlara not veren ülkeler de bunlar.
Evet.
İşte demokrasi karnesi, işte sizin demokrasiniz eksiktir, fazladır diye not verenler. Ve şunu da unutmayalım. Dünyadaki çok uluslu terör örgütlerini, bakın çok uluslu diyorum. Çünkü artık bugünkü terör örgütleri parayı kim verirse
onun hizmetine
giriyorlar. Çok çabuk saf değiştirebiliyorlar. Evet. Bugünkü terör örgütlerinin de finansmanı, silah desteğini veren ülkeler bunlar. Yani bir taraftan terör örgütlerini kuruyorlar, bir taraftan silah satıyorlar. Diğer taraftan da dünyada barış havarisi ve demokrasi şampiyonu kesiliyorlar. Bu ne zamana kadar sürüyor? Kendi çıkarları doğrultusunda. Yani evet. Doğu Türkistan'da ne olduğunu inanın CIA raporları biz yani Türkiye'nin sıradan halkının bildiğinden çok daha fazlasını Amerikalılar biliyorlar.
Evet.
Veya işte Orta Asya'da, Kafkaslar'da vesaire. Ancak konjonktürel olarak bu ne zaman ki Amerikan çıkarlarıyla denk düşüyorsa dünya gündeminde yer buluyor kendisine. Evet. Mesela Çin çok fazla ileri gittiğinde Çin'i yola getirmek için onu sopayla durdurabilmek için neler var deyince işte Doğu Türkistan'da yaptığı zulmü dünya kamuoyuna fahiş ediyorlar.
Evet.
Yoksa oradaki Uygurları umurlarında asmışlar, değil. Kesmişler evet. Yani onlara zulmetmişler çok da umurunda olduğu değil. Çin'le olan düellosunda o bir manivela olarak kullanılıyor. Hı. Yahut da aynı şekilde diyelim ki Müslümanlar Yemen'de işte insanlık adına utanç duyulacak şeyler işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a uçaklar evet. bombardıman yapıyorlar. Okul çocuklarının otobüslerini bombalıyorlar. Verilen beyanat şu bakınız. Suudi Arabistan bir soruşturma komisyonu kurmuş. Bunu yanlış istihbarat mı oldu ne bir bakalım diye şey yapmış. Diyor ki biz bu bombardımanı kınıyoruz. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da bununla ilgili bir araştırma ve soruşturma başlatmasını da takdirle karşılıyoruz. Ancak bu kadarını evet. söyleyebiliyor. Eğer kendi adamı ve kendi yancısıysa bu kadar eleştiriyor. Ama onun çeyreğini Türkiye yapmış olsa
evet.
dünya gündeminde nasıl bir yer bulurdu? Evet. Tahmin yani edebilirsiniz.
Hiçbir şey olmamışken mesela Fırat Kalkanı evet. operasyonunda, Zeytin Dalı operasyonunda bu noktada hakikaten sivillere yönelik hiçbir burun kanaması dahi yaşanmamışken neler yazılıp çizildiğini hep birlikte gördük
parayı
zaten.
Parayı ve medyayı gücü elinde bulunduran insanlar evet. insanların zihinlerinde manipüle etme konusunda oldukça başarılılar maalesef. Onun için de Allah-u Teala'nın insanlara işte o firaset yani Kur'an-ı Kerim'de insanlara Cenab-ı Hak akletmez misiniz diyor. İşte hı hı. akletmek insanın şöyle bir olaylara bir adım geriye çekilip biraz daha geniş bir açıdan bakmasını gerektiriyor. Ya bu kadar olaylar oluyor bakın dünyanın her tarafında. Sonuçta bu işten bir zarar edenler var. Malını, canını, evet. ailesini, yurdunu, yuvasını yıkılıyor, yakılıyor. Adam mülteci durumuna düşüyor. Fakat bir de bundan nemalananlar var. İşte o nemalananlar kimse evet. bunun fitilini ateşleyen karanlık güçlerde onların maşaları konumunda.
Evet hocam az önce Yemen'den bahsettiniz. Yine çok Müslümanların kanayan bir yarası hala devam ediyor maalesef. Müslüman Müslümanı katlediyor. Orada neler oluyor tam olarak? Son birkaç dakikamız kaldı. Bu bölümü o şekilde noktalayalım. Buyurun hocam.
Şimdi maalesef genelde İslam dünyasının bu kaosun, kargaşanın olduğu bölgelerinde, özellikle de Yemen'de insanlar böyle konvansiyonel silahlarla üzerine bomba düşerek veya kurşunla diyelim ki 1000 kişi ölmüşse belki 10.000 tanesi, 20.000 tanesi salgın hastalıklardan.
Evet.
Çok basit tedaviyle iyileşebilecek hastalıklardan hayatını kaybediyor veya yeterli gıda, yeterli su, temiz suya ulaşamadığı için hala 21. yüzyılda kolera salgını Yemen'de kol geziyor.
Evet.
İşte bunu kim yapıyor diyorsunuz? Bir tarafta işte İran destekli Husiler, bir tarafta işte aşiretleri destekleyen Suudlar. Bunları hababam birbirine kırdıran işte dünyanın işte bakıyorsun Husilerin arkasında İran, İran'ın arkasında Rusya var. Suudi Arabistan diyorsunuz.
Arkasında, ABD,
arkasında
var.
ABD var. Ve burada insanlar kazanan olmayan bir savaşın içerisine girmişler maalesef. Burada bir üst aklın nasıl ki bunları birbirine düşüren üst akıl olduğu gibi bu Müslümanlar içerisinden de bir üst aklın çıkıp bu kavganın kazananın olmayacağını bir şekilde söylemesi gerekiyor. Aynı Suudi Arabistan'a, aynı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Amerika kulaklarına fısıldayarak diyor ki işte Suriye'nin kuzeyinde diyor PKK, YPG, PYD'lileri Sünni yapıyor. Bu İran'ın Şii hilaline karşı diyor bunları desteklemeliyiz diyor. Tırlar dolusu silah veriyor. Parasını da maalesef onlardan alıyor. Yarın bir gün başımıza dert açacak bu Suriye'nin kuzeyinde o Cezire kantonundan ta Rakka petrol bölgesi ne kadar olan evet. O en güneye kadar olan Irak sınırı boyunca Ebu Kemal'e kadar olan bölgede hiç Kürt'te yaşamıyor da Sünni evet. Arapların olduğu bölgede PKK'lılar cirit atıyor ve önümüzdeki yıllarda yine Türkiye'nin başına artacak bir konu olarak karşımıza gelecek. Hı-hı. Ve silahı hem satıyor, parasını tahsil ediyor. İşte para Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'dan kendilerine devlet kurdurma hayali yaşattığı akılsız PKK'lılar o işin taşeronluğunu yapıyor. Ama burada bizim başımıza gelecekte bir musallat olacak bir problem olarak bekliyor bizi.
Evet. Kazananı olmayan bir savaş dediniz ya hocam. Yani bu bölgede Müslümanlar...
Müslümanlar açısından.
Müslümanlar açısından tabii ki. Kan akarken, oluk oluk, her gün insanlar ölürken... herhalde diğer taraftan da bu işten en çok kazanan ülke o bölgede
İsrail.
İsrail yani bunu da altını çizmek gerekiyor.
Çünkü insansızlaştırmak istiyor bölgeyi evet. Ve şu ana kadar da proje tıkır tıkır pozitif yönde etkili.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü bu cümlelerle noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam yine önemli bir konuyla devam edelim programımıza. Hemen yanı başımızda Suriye meselesi bir türlü çözülemezken... Şimdi Suriye'nin bir parçası İdlib'e yönelik bir saldırı söz konusu Esed rejimi ve destekçisi Ruslar tarafından. İdlib ki önemli bir noktada ve bütün mülteciler aşağı yukarı oraya sığınmış durumda. 3,5 milyon insanın olduğu söyleniyor ve muhtemel bir operasyonda saldırıda milyonlarca yine Suriyelinin, yüz binlerce Suriyelinin Türkiye'ye doğru akın edeceği ifade ediliyor. Türkiye'de sınıra yığınak yapıyor bir taraftan da. Bu yöndeki bir senaryoya karşı tedbirlerini almaya çalışıyor. Aynı zamanda bugün önemli bir gün. Tahran'da bir üçlü zirve gerçekleştiriliyor. Bu Türkiye, Rusya, İran... zirvelerinin üçüncüsü İran'da gerçekleştiriliyor. Buradan da yine önemli bir sonucun çıkması bekleniyor mu bilemiyorum ama buradan çıkacak bir sonuç ya da çıkmayacak bir sonuç İdlib'i nasıl etkiler, ne yönde etkiler, neler bekliyorsunuz hocam? Bu soruyu sorayım size.
Evet, öncelikle basın yayın organlarında sık sık duyduğumuz bu İdlib Suriye'nin bir vilayeti. İdlib'in doğusunda Halep, batısında bizim Hatay vilayetimiz, güneyinde Hama, Humus vilayetleri var. Merkezi İdlib şehri, fakat bunun çevresindeki ilçeleri, köyleriyle birlikte baktığımızda bizim Hatay kadar büyüklükte bir vilayet burası. Evet. Hemen sınırımızın Cilve Gözü sınırının yanı başında Atme mülteci kampıyla başlayan ta bu Hama Humus sınırına doğru en güneye kadar gittiğimizde çok geniş bir coğrafya, ekilebilir tarım arazilerinin olduğu, yani Suriye'nin can damarı bir bölgedir İdlib bölgesi. Şimdi Astana sürecinde 5-6 tane böyle çatışmasızlık bölgeleri ilan edildi. Fakat o bölgelerin çoğunda daha sonra rejim güçleri adı altında İran'ın Haçlı Şabi milisleri yukarıdan da Rus uçaklarının yardımıyla oralar dümdüz edildi. O insanların kaçabilenleri İdlib bölgesine sığındılar. Hı hı. Şimdi İdlib'de herkesin bir hesabı var ve hesaplar nasıl ona kısaca eğer vaktimiz varsa buyurun, açıklamaya çalışalım. Buralardan bir tanesi havayı kontrol eden Rusya.
Evet.
yani Fırat'ın batısı şu anda Rus hava şeyler tarafından, S-400 füzeleri tarafından kontrol ediliyor. Rusya'nın hedefi bu Tartus ve Hmeymin hava üsleri ve deniz üssü var. Ve bu İdlib'in en güneybatı uç kısmı da oraya hemen 15-20 kilometre mesafede. Yani oradan bir top atışı olsa üslere kadar gelebiliyor. Rusya sanki oranın bin yıllık kadim sahibiymiş gibi. Bu terör unsurlarının buraya saldırı yapması endişesiyle ben burayı dümdüz edeceğim diyor. Yani bunları yok edeceğim. Çünkü benim için en önemli olan şey bu üslerimin güvenliğidir diyor.
Evet.
Ve bombardımana ucundan başladı bu Tahran zirvesi öncesinde. Türkiye'nin karşı çıkması ve rezervi olmasa, Türkiye ile olan bir ilişkiler olmamış olsa şimdiye bu Çeçenistan'ın o başkent Grozny'de yaptığını, Halep'te yaptığını burada yapmaktan asla çekinmeyecek ama önünde bir takım rezervler var.
Evet.
İran'ın derdi ne pahasına olursa olsun rejimi ayakta tutmak ve aslında rejim ordusu deniyor, rejim askerleri falan deniyor. O İran kara birlikleri oluşturur. Çünkü Suriye rejimi diye bir şey kalmamış durumda.
Askeri de kalmadı.
Havada Rusya, karada İran birlikleri. Fakat son dönemde PKK-YPG'liler de bu rejime işte o Tel Rifat bölgesinde küçük bir bölgeleri kalmıştı. Oradan kuzey cephesini açıp İdlib bölgesini rejimin eline geçmesini onlar da ısrarla talep ediyorlar.
Evet.
Şimdi rejimin ve İran'ın hedefi ise bir oldu bittiyle bu İdlib bölgesini ele geçirmek.
Evet.
Rusya'nın hedefi o bölgede Nusra'nın uzantısı olan Heyetü Tahrir Şam
HTŞ
var. Onlar Kayde'nin uzantısı olarak zaten Türkiye'ye de kafir diyorlar.
Evet.
Yani şey olarak Türkiye'de onları terör örgütü kabul ediyor. Orada Ahrar-ı Şam var. Buna birbirine karıştırılmamalı. Bize de isimler yakın gibi gelmişti. O İdlib şehir merkezinde biz bulunmuştuk Nisan'ın 20'sinde. Ahrar-ı Şam Özgür Suriye Ordu'nun bileşenleri ve Türkiye'nin en sadık müttefiklerinden biri orada. Fakat bu Heyet-i Tahrir Şam Kayde'nin uzantısı ve içerisinde Kafkasya'dan gelen hatta Doğu Türkistan'dan gelen işte cihat ettiğini sanan insanlar var. Öyle inanan insanlar var. Şimdi Çin bile buraya dahil oldu. Yani Rusya ile Çin bir şekilde onların orada imha edilmesini istiyor. Yani bu hava bombardımanlarının gerekçesi burada HTŞ dediğimiz bu
yapılar var.
Yapıların diyelim ki bir apartmanın bodrum katındalar. Orada 10 tane örgüt militanı var. Dümdüz edelim diyor. Arada 50 tane de kadın çocuk sivil ölmüş çok da umurlarında değil.
Evet.
Türkiye'nin derdi de burada hiç suçu günahı olmayan masum insanların
ayırt edilmesi.
Ayırt edilmesi. İşte Afrin'de biz Fırat Kalkanı'nda yaptık ya fakat Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın böyle bir derdi yok. Ölen ölür, kalan sağlar bizimle diyor. Şimdi Rusya bunu yaparken Türkiye önüne set çekiyor. Şu anda biz programımızı kayda girdiğimiz sıralarda da bu üçlü zirvenin konuşmaları oluyordu. Biz sonuçun ne çıkacağını henüz bilemiyoruz. Fakat tahminimiz odur ki Türkiye'nin şeyleri dikkate alınacak. Yani hassasiyetleri.
İnşallah.
Türkiye'de bir şekilde istihbarat desteği falan da vererek oradaki terör unsurlarının yok edilmesini Türkiye'de istiyor. Çünkü Türkiye'de bir kafir devlet olarak görüyor tırnak içerisinde söyleyeyim o militanlar. İşte sapla samanın birbirinden ayrı edilmesi gerekiyor. Burada da Rusya'nın, Türkiye'nin, İran'ın işbirliği yaparak oradaki terör unsurlarının bir şekilde tard edilmesi fakat sivillerin de yerli yerince kalması gerekiyor. Eğer bu siviller tıpkı Halep'in yerle bir edildiği gibi hava bombardımana tabi tutulursa İdlib, hemen güneyindeki Eriha, daha güneydeki sınır bölgelerdeki kasabalar oradan canını kurtarmak üzere kaçan insanlar nereye gelecek?
Türkiye.
Afrin bölgesine gelecek. Türkiye'ye gelemez çünkü Türkiye beton bariyerleri, sınırları kapattı. Afrin bölgesine, Fırat Kalkanı bölgesine gelecek. Peki bunların içerisine oradaki terör unsurları karışırsa biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani her halükarda Türkiye'nin başına dert olacak unsurlar bunlar. Türkiye bunun biraz daha böyle serin kanlı olarak, yani problemin çözülmesinden yana Türkiye'de. Orada 12 tane gözlem noktası var. Yani eğer rejim güçleri bizim o Mehmetçiğe silah doğrultursa iş daha da çığırından çıkar. Evet. Türkiye hiç dinlemeden hem tanklarıyla hem uçaklarıyla müdahale eder. Fakat sanırım öyle bir noktaya getireceklerini ya yani veya ona cüret edeceklerini sanmıyorum ama şu anda yani Halep'ten veya Guta bölgesinden biraz daha burası Türkiye'nin sınırında olması hesabıyla daha korunaklı gözüküyor. Evet. Bir de kaldırılabilir bir rakam değil. 3,5-4 milyon nüfusu hiçbir ülke
kaldıramaz,
kabul edemez. Türkiye'yi de sevmeseler de bu konudaki hakkını teslim etmemesi gerekiyor. Dünyada Türkiye'den daha fazla mülteci kabul eden bir ülke yok. Ekonomik yardım eden de bir ülke yok. Bu nedenle de Türkiye'nin derdi İdlib halkının İdlib'de yaşamaya devam etmesi, varsa teröristler onların da tard edilmesi.
Evet. Peki şimdi Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin bu bölgedeki ne istediğini anlattınız.
Evet.
Bir de Fransa var, ABD var, İngiltere var. Onların da bugünlerde sesi çok çıkmaya başladı. Her gün açıklamalar geliyor. Şöyle olursa vururuz, böyle olursa vururuz şeklinde.
O noktası eksik kalmıştı.
Peki onlar ne istiyor?
Teşekkür
ona da
ederim.
Anlatır mısınız?
Şu anda Doğu Akdeniz'deki fosil enerji kaynakları, başta doğal gaz kaynaklarının paylaşım süreci olacak. Burada Kıbrıs merkezi bir konumda. Rusya da geldi, oraya yerleşti.
Evet.
Orada o bölgeyi Rusya'ya bırakmamak için İdlib'de bir kimyasal silah illüzyonunu bahane ederek yani onun Tartus'taki Hümeymin'deki üslerinin yanı başına mesela İdlib'in olduğu bir bölgeye bir Amerikan askeri varlığının, Fransızların, İngiltere'nin zaten Güney Kıbrıs'ta üsleri var. Orada Rusya'yı taciz edecek veya Rusya'nın orada tek söz sahibi olmasını engelleyecek girişimler. Yani şu anda o dünyada Nusra cephesine en fazla karşı olan ülke kimdir dense Amerika gelir. Fakat onun eylem yapmasını en fazla arzulayan ve avucunu ovuşturarak bekleyen ülke Amerika.
Evet.
Yani Nusra bir şöyle bir kimyasal silah kullansa veya rejim kullansa da ben de oraya müdahil olsam diye avucunu ovuşturarak bekliyor maalesef. Yani onların derdi de kimin öldüğü, kimin kaldığı, kimin ülkesinden yerinden, yurdundan olduğundan çok bu kaos ortamında oraya nasıl yerleşeceklerin hesabını yapıyorlar Rusya'yı dengelemek açısından.
Zaten kimin öldüğü dertleri olsa bugün her gün onlarca insan, yüzlerce insan ölüyor ve tek bir kelime ağızlarından çıkıyor.
İdlib'deki kavganın bir temeli de işte Doğu Akdeniz'deki bulunan zengin doğalgazı.
Doğalgaz
yani onlar olmamış olsa belki bu kadar kavga gürültü çıkmayacak.
Çıkmayacaktı. Peki hocam. Şimdi son 5 dakikamız. Elimizdeki haberleri de, gelişmeleri de kısa kısa size aktararak devam edelim. Irak'ta, Basra'da protestolar yaşanıyor. Elektrik, su kesintileri vesaire. Petrol zengini bir şehir ama bir taraftan da yoklukla mücadele ediyor ve protestolar devam ediyor. 8 kişi öldü son olaylarda, onlarca kişi yaralandı ve Irak'ta henüz bir hükümet kurulamadı. Orada neler yaşanıyor? Kısaca ona da değinelim.
Irak'ta çok sayıda aktör var. Şii olmasına rağmen orada en hakkaniyetli tavır sergileyenlerin başında Muktedi Sadr geliyor.
Evet.
Yani en fazla oy alan figür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Saddam'ı Kuveyt'e saldırttığı 1990 yılı 3 Ağustos'undan bu yana bir şekilde Irak üzerinde vesayet hakkına sahip oldu. Attığı bombaların hesabını Suud'dan ve Kuveyt'ten aldığı gibi Irak petrollerinin de üzerine çöktü. 90 milyar dolar falan sanırım, yani hafızam beni yanıltmıyorsa, borçlandırdı Irak devletini. Şu anda Irak'tan çıkan petrolün büyük bir kısmı Basra bölgesinden çıkıyor. Basra vilayeti sınırlarına. Bir kısmı Musul, Kerkük civarında. Şimdi Basralılar diyor ki ya bu dünyanın en zengin petrol yataklarının üzerinde oturuyoruz. Ve petrol kuyuları da harıl harıl petrol üretiyor. Evet. Fakat üretilen petrolün aslan payı alacağına mahsuben çok uluslu şirketlerin kasasına giderken az bir kısmı da Irak merkezi hükümetine veriliyor. Onlar da işte memurunun maaşını dağıtmak, işte güvenliği sağlamak vesaire.
Bize sıra gelmiyor.
Yani halk ise bu işten pek bir şey göremiyor. İşte bu hoşnutsuzluk sokaklara yansıyor. Bunu değişik bir versiyonu da İran'da görüyoruz. Şimdi İran'da dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip petrol üreticilerinden biri. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu Trump döneminde İran'ı dengeleme ve sıkıştırma politikası neticesinde İran'ın petrol çıkarımını, ihracatını engelleyecek bir takım ambargolar uyguluyor. Ve en son Total şirketi İran'ın petrolünü arıtıp ona benzin satıyordu. Şu an İran'da akaryakıt sıkıntısı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani evet. Dünyanın üçüncü, dördüncü büyük petrol üreticisi bir ülkesiniz siz. Ama sizin petrolünüzü işleyen çok uluslu şirketlere Amerika diyor ki sen İran pazarından çıkmazsan senin Amerika ile olan ve dünyanın değişik yerlerinde olan ilişkilerini ben baltalarım diyor. Ve onu o şekilde tehditle, şantajla çıkarıyor. Şu an Basra'da olan hoşnutsuzluğun çok daha geniş kapsamlısı İran üzerinde. Yani İran halkı son 3-5 yılda çok hızlı bir şekilde fakirleşiyor. Yani normalde zengin bir ülkenin fakir bir halkı olarak yaşıyorlar ve İranlılar diğer Orta Doğu halkları gibi değil, biraz daha böyle haklarını arayan, kavga eden, mücadele eden bir halk olduğu için dünyayı da biliyorlar neyin ne olduğunu. Bu nedenle İran'daki sokak hareketleri ve sokağın nabzı rejimin kurulduğu günden bugüne kadar en riskli ve kırılgan dönemini yaşıyor. Sebep insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Yani sizin siyasi görüşünüz ne olursa olsun insanların cebine giren para eksilmişse konforundan ve sahip olduklarından bir kısmını yavaş yavaş kaybediyorlarsa size olan tavırları değişiyor. Bugün Avrupa Birliği'nde de aynısını görüyoruz. Evet. Bunun çok daha kırılgan bir yapıyı İran'da görüyoruz. Türkiye'de de yönetimle halkı, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la halk arasındaki o %50'nin üzerindeki potansiyel ve tabanı yok etmek için işte bu ekonomik bir takım atraksiyonlar giriyorlar. Çünkü cebine zarar gelen insan hırçınlaşıyor maalesef. Evet.
Son olarak bir iddiadan bahsedeceğiz hocam. İsrail basınında yer alan ve çok tartışılacak bir iddiaya göre ABD'li yetkililer Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Ürdün ve Filistin'in konfederasyon olmasını teklif etmişler. Bu ne anlama geliyor? Böyle bir iddianın altyapısı var mı?
Şöyle iddia demeyelim de öteden beri İsrail'in Filistin sorunu çözmedeki argümanı şudur. Gazze ile Mısır'ı bir şekilde birleştirelim. Batı Şeria ile de Ürdün'le bir konfederasyon kuralım. Filistinlere
şey
diyorlar ki zaten olmasın. Ürdün nüfusunun %50'den fazlası Filistin kökenli. Yani yerinden yurdundan o sürülen Filistin topraklarından sürülen insanların bir kısmı dünyanın çeşitli ülkelerine Lübnan başta olmak üzere dağıldılar. Arap ve Avrupa Amerika'ya. Ama önemli bir kısmı Ürdün'e gitti.
Evet.
Yani Ürdün'de şu anda nüfus sayımı yapılsa yarıdan fazlası Filistinli. Diyor ki Batı Şeria'yı da alalım. Zaten Batı Şeria'daki su kaynakları önemli verimli toprakların olduğu yerlerde Yahudi yerleşimcileri kurdular. Oraları kendilerini sayıyorlar. Geri kalan o verimsiz kurak bölgelerdeki insanları da Ürdün'e postalayalım. Bu şekilde de Filistin sorunu çözülmüş olur. İşte Filistin devleti olarak da Ürdün'ü adres gösteriyorlar. Tabii bu arada Kudüs'ü de kendilerinin malı olmak kaydıyla. Tabii. Yani İsraillilerin Filistin sorunu çözme
anlayışı
da bu. Hatta eskiden Mısır'a Gazze'yi vermek istiyorlardı. Şimdi Gazze'de yaşayan Filistinlileri Sina'ya taşıtarak onun parasını da Suud Kraliyet ailesine ödeterek Körfezi. İşte orada neon projesi vesaire diyerek yani proje çok derin, hesap çok büyük Fakat bunu anlayan insanların sayısı da o kadar fazla mı bilmiyorum.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri arka planlarını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeniden yeni bir programda birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.